Efendim, iyi akşamlar diliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz hepinize Foncu'ya hoş geldiniz. Bu akşam bizimle beraber iki konuğum var. Global Menkul Değerlerden ve Global MD Portföy'den. Global MD Portföy Genel Müdürü Barış Subasar. Barış Bey bizimle beraber ve Global Menkul Değerler Araştırma Bölümü Strateji Müdürü Muammer Demir konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi haftaya başlamadan başlamadan önce programımızı muhakkak izleyin diyoruz. Çünkü yatırım kararlarınızı alırken burada konuştuklarımız piyasalarla ilgili beklentiler oldukça önemli. Ben öncelikle Muammer Bey'e küresel piyasalarla ilgili sorumu sormak istiyorum. Sonra da sizden gelen soruları kendilerine yönelteceğim. Bu arada yatırım fonlarıyla ilgili Global MD portföyün onlarla ilgili sorularınızı yine yazabilirsiniz. Şimdi Muammer Bey geçtiğimiz haftayı Fed başkanlarının konuşmaları belirledi. Gündem maddeleri hep Fed üzerineydi aslında çoğunlukla baktığımızda. Bir de tabii Amerika'nın verileri de geldi. Yoğun bir haftaydı. ÜFE verisinin yani Amerika'nın üretici enflasyonu da aynen tüketici enflasyonunun olduğu gibi düştüğünü görüyoruz. Birkaç aydır arda arda düşüşler geliyor. Ama öte yandan diğer ekonomik verilerde bu ay bozulmalar vardı. Sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanım oranı beklentilerin altında geldi. Şimdi yani bu aklımıza şu soruyu getiriyor. Yani faiz artırımlarına evet biz devam edeceğiz. 5'in de üzerinde kalması lazım diyor Fed başkanları ama bu biraz da Amerika'yı resesyona doğru mu sokuyor? Sizin bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Keza Amerika bir resesyon hani böyle hafif atlatamadan orta düzeyde bir resesyon yaşarsa bu varlık sınıfları açısından ne ifade eder? Yatırımcılarımız nasıl pozisyonlar almalılar?
Serra Hanım, ilk etapta şunu değinmeden geçmeyelim. Şimdi FED bizim post-Covid dediğimiz öncesi zamana baktığımızda sadece FED üzerinde bir durum değil. İngiltere Merkez Bankası için, Avrupa Merkez Bankası için yani gelişmiş ülke merkez bankalarının en büyük sorunu enflasyon yaratamamaydı. Covid dönemiyle birlikte tekrardan artan likidite bolluğu, düşük faiz ortamı, burada baktığımızda daha sonrasında enflasyon yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı ki 2021 yılında FED enflasyon tarafında bunu geçici olarak bu enflasyon tarafındaki artışları nitelendiriyordu. Genel görünümde baktığımızda için küresel tarafta da herhangi bir enflasyondaki gelişim yükselse de çok büyük bir risk faktörü içermiyordu açıkçası. Ta ki 2021 yılı son ayında İngiltere Merkez Bankası'nın tekrardan faiz argümanını devreye almasıyla birlikte 2022 yılında Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeler enflasyon sepeti içerisinde önemli ağırlığı bulunan iki kalem var. Gıda ve enerji kalemi olmak üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki yaşanan bu gelişmeler enflasyon tarafında 2022 yılında zirve seviyelerinin en azından şu ana kadar açıklanan veriler için söyleyelim bunu, görülmesine neden oldu. Merkez bankaları burada özellikle de gelişmiş merkez bankaları politika faiz oranlarında yukarı yönlü revizyonlara gitmeye devam ettiler. Bunların da en başında İngiltere Merkez Bankası'ndan sonra tekrardan Fed'in geldiğini görmekteyiz. Fed burada tabii ki enflasyon tarafını göze alırken diğer taraftan iki tane de gözetmesi gereken istihdam piyasası ve ekonomik büyüme hedeflerini biraz daha ötelediğini gördük. Özellikle de şu vurgulandı, fiyat istikrarıyla mücadele konusunda ön plana çıkacağız denildi. Fakat geldiğimiz noktalarda evet mesela sadece üretici fiyat endeksi için değil, tüketici fiyat endeksi tarafına baktığımızda burada da bir geri çekilme, artış hızında en azından yıllık bazda söz konusu. Fakat en kötüsü ya da yeni zirve seviyeleri geride kaldı demek için çok erken bunu Fed yetkilileri kendileri de dile getiriyorlar. Daha atabileceğimiz çok adım var diyorlar. Fakat bu noktada birazcık daha piyasayla ayrışıyorlar. Çünkü biz olasılık hesaplamalarından bakmış olduğumuz Fed swap faizleri noktasında bu yıl için, 2023 yılı için piyasa beklentisi %5'in altında Fed'in faiz rakamlarını taşıyabileceği ama %4 5'in altında artık buna %4,9'du yanlış hatırlamıyorsam en son baktığımda. Buradan sonra ara verebileceği yönünde şekilleniyor. Ve gelecek yıl itibariyle de faiz oranlarında indirime gidebileceği yönünde beklentiler biraz daha şekilleniyor. Fakat Fed'in 2022 yılı Aralık ayında yayınlamış olduğu nokta çizelgelerine baktığımızda ekonomik projeksiyonlarda ve bu hafta hatta içlerinde güvercin olarak nitelendirdiğimiz yerel Fed başkanları olsa da onlarda da biraz şahinleşme olduğunu görüyoruz. Tekrardan tutanaklarda 5,10 ile 5,37 arasında medyan beklentiler şekilleniyordu yüzdesel olarak. Bu haftaki gelen açıklamalara da baktığımızda evet Fed yetkililerinin çok hızlı bir şekilde faiz oranını üst bandını %5'in üstüne taşıma isteği yönünde oldukları biraz daha ağır basıyor. Ki bu hafta biraz daha ama Şahin yerel Fed başkanları konuştu. Bunun biraz etkisi oldu. Bununla birlikte aslında bu haftanın en önemli konuşmacısı Fed'in iki numarası dediğimiz Brainard, yani Fed Başkan Yardımcısının açıklamaları önemliydi. O biraz daha piyasa dostu söylemler bekleniyordu kendisinden açıkçası. Onun da Şahin tarafa doğru biraz evrildiğini görmekteyiz. Bunlar ister istemez tabii ki piyasalarda hem Fed tarafı hem piyasa oyuncuları arasında bir ayrışma söz konusu. Evet, belki bu noktada faiz oranları tarafında Fed belki miktarı azaltarak yine arttırıma devam edecek ama ya da adım atmaya devam edecek. Ama o tabii ki bunun şu anda Fed'in elini kuvvetlendiren iki tane de argüman var. Bunlardan bir tanesi istihdam piyasasında henüz daha bir bozulma görmüyoruz. Özellikle de tarım dışı istihdam verisinden buna bakıyoruz. Haftalık işsizlik maaşı başvuru sayısından buna bakıyoruz. Diğer taraftansa ekonomik aktivitede şu an için açıklanan verilere baktığımızda özellikle de gayri safi yurt içi hasıla ve içerisindeki yer alan data kalemlerine baktığımızda da burada da çok böyle rahatsız edici, Fed'i şu anda politikasını değiştirebilecek ya da artık Fed'i yeni bir politikaya itebilecek bir veri akışı olmadığını görüyoruz. Bu bağlamda da evet Fed belki devam edecek ama biz bu dönem aslında 2023 yılında daha da gecikmeli olarak gelen Fed'i takip eden Avrupa Merkez Bankası'nın daha şahin olmasını bekliyoruz. Çünkü biraz daha geriden geliyorlar. Biraz daha gaza basacak alanları var. Daha fazla hareket edecek marj alanları var. O yüzden dolayı da bu hafta ki gelecek hafta da konuşacak Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarına da çok kısa değinelim bu vesileyle. Oldukça şahin, enflasyonla mücadele konusunda kararlı, politika faiz oranlarını yukarı yönlü revize etmeye devam edebilecekleri yönündeki söylemleri genel olarak yaptığı açıklamaları içerisinde vurguladığını gördük. O yüzden dolayı da evet Fed belki faiz tarafına politika faizini yukarı yönlü güncellemeye gidecek ama bu daha sonrasında şimdi biz istihdam piyasasında bir bozulma görmüyoruz diyoruz. Büyüme tarafında görmüyoruz diyoruz ama gerek PMI'ler tarafında gerek öncü göstergeler tarafına baktığımızda orada bir ivme kaybı söz konusu. Bu da tabii ki ister istemez bunlar kısa vadeli göstergeler değil bu arada. Orta vadede Amerika tarafında bir resesyon olma ihtimalini biraz daha ya da buna benzer bir şey olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Hani teknik resesyon da diyebiliriz buna. Fakat bu sadece bir resesyon olarak mı kalacak yoksa beraberinde durgunluğu da getirecek mi? Bu birazcık daha merak konusu ya da olabilecek bir resesyonun şiddeti nasıl olacak? Daha ılımlı, daha yumuşak mı, daha mı sert olacak? Aslında biraz kafaları karıştıran nokta da bu. Çünkü genel olarak baktığımızda evet Çin tarafına bakıyoruz. Büyümede bir ivme kaybı var. PMI verileri zayıflıyor. Bununla birlikte enflasyondaki düşüş hızı şu anda çok hızlı değil atılan adımlara karşı. Daha ılımlı seyrediyor. 2023'e girerken masada hala bunlar olmaya devam ediyor. Ve para piyasası tarafına baktığımızda ya da swap piyasası tarafına baktığımızda ise oradaysa Merkez Bankası arasında bir ayrışma olduğunu görüyoruz. Bunun en basit veya yakın örneği diyebileceğimiz belki takip eden yatırımcılarımız da vardır. 2019 yılında da buna benzer bir durum söz konusu olmuştu. Fed'de faiz oranlarını yukarı yönlü revize edeceğine dair söylemlerin ağırlık kazandığını görmüştük. Fakat piyasa fiyatlamasına baktığımızda bir de bizim takip etmiş olduğumuz işte 3 aylık Amerikan hazine bonosu ve 10 yıllık devlet tabiri getir arasındaki makasa da bakıyoruz bu arada ve bunun 6 aylık yayılım süreçlerini de kontrol ediyoruz. İşte 5 yıllık ve 30 yıllık teknik göstergelere bakıyoruz. Belki dönemsel olarak tesadüf olmuş olabilir ama geçmiş resesyonlara da baktığımızda ki 2019 yılında bu saymış olduğum bazı göstergeler negatif tarafa geçmişti ve 2020 yılında biz Amerika tarafında bir resesyon yaşamıştık. 2022'den 2023'e geçerken de bu bazı göstergelerin tekrardan bu makasın eksi tarafa geçtiğini görmekteyiz. O yüzden dolayı şu an için bir ayrışma söz konusu. Bu bağlamda da ilerleyen dönemde bakalım Merkez Bankası, Fed, Avrupa Merkez Bankası, Çin Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ya da BOŞ nasıl adımlar atacak, piyasa bunu nasıl algılayacak ve nasıl fiyatlayacak kısa ve orta vadede. Zor bir yıl bizi bekliyor olacak gibi duruyor 2023 yılında.
Evet. Tabii yani bunları söyledikten sonra da siz hani ne olacak bu Amerikan borsalarının hali de demek istiyorum bir yandan, çünkü izleyicilerimiz de soruyorlar Sina Bey'in sorusu, Sina Sarısoy. Yani hala aslında erken mi biraz? Çünkü biz işte geçtiğimiz yıl hem S&P 500 hem Dow Jones'da hem de teknoloji hisselerinin olduğu, teknoloji şirketlerinin olduğu Nasdaq'ta çok büyük kayıplar gördük. Yani dip seviyeleri gördüler bu endeksler ve böyle hep yukarıya çıkabilmek için çaba sarf ediyorlar. En ufak bir güzel haberde bile hemen kendilerini yukarı doğru atıyorlar. Ama öte yandan da hani özellikle teknoloji tarafına baktığımız zaman işten çıkarmalar hani görüyoruz. Burada bir takım yavaşlamalar, sıkıntılar var. Sizin çok kısaca hem Nasdaq tarafını değerlendirirseniz hem de sanayi şirketlerinin tarafını değerlendirirseniz burada bu piyasalara girmek için uygun zaman şimdi midir, yoksa biraz daha yatırımcılarımız beklemeli mi, ne dersiniz?
Burada biraz daha şu önemli olabilir, teknoloji tarafıyla ilgili söyleyecek olursak ilk başta, şimdi FED faiz tarafında yolunda şu anda devam edecek gibi gözüküyor, kararı değişmeyecek gibi. Özellikle de teknoloji sektörü çok fazla faiz arttırım noktasını çok benimseyemiyor, çok sevmiyor döngüsel olarak bakıldığında. Bu bağlamda da Fed'in teknoloji tarafında nerede duracağı ya da ne kadar faiz oranında, özür dilerim, nereye kadar gideceğini biraz kestirmek güç. Hani piyasa tarafına dinleyecek mi, yoksa ben yoluma devam ediyorum, %5'lerin üzerine taşıyacağım gibi bir adım gelecek mi? Birazcık daha zamanla açıklanacak olan verilere bağlı. Biraz daha bu Fed verileri görmek isteyebilir diye düşünüyoruz. Bir ikincisi, özellikle son 2022 yılının çeyreğinde ABD ile Çin arasında bir gerilim yaşanmıştı. Bu teknoloji, Nasdaq'ta işlem gören teknoloji şirketlerinin, özellikle de Çin kaynaklı şirketlerin burada endekslerden belki çıkarılabileceği yönünde bir gerginlik yaşanmıştı. Bu iki gelişme birazcık daha risk iştahını azaltmaya yönelik gelişmeler diyebiliriz. Bununla birlikte de Amerikan borsaları tarafında işte bazı endeksler de var. İşte VIX endeksi gibi mesela takip ettiğimiz, korku endeksi dediğimiz. Bu tarafa baktığımızda şu anda hala 10 yıllık ortalamasının üzerinde, 20 puanın üzerinde burada işlemler devam ediyor. Henüz daha bence Amerika tarafında biraz daha özellikle de bilanço döneminde içerisinde olmamızla birlikte finansalları görüp biraz daha ona göre orta ve uzun vadeli projeksiyonlar oluşturulabilir diyebiliriz. Ama şu dönem için baktığımızda en azından S&P 500 için söyleyelim. Şu anda sizin de bahsettiğiniz gibi 2022 yılında çok dalgalı bir seyir izlediler. Özellikle yılın başlarında gördükleri zirve seviyeden çok aşağıya geri geldi bu endeksler. Sonra tekrardan bir toparlama eğilimine girdiler ama şu an için biraz daha izlemekte fayda var diyebiliriz.
Evet, biraz daha bekleyelim o zaman. Şimdi oradan bizim borsaya gelelim. Barış Bey'e ben bizim borsamızı sormak istiyorum. Barış Bey, seneye kötü başladık yani. İlk birkaç gün iyiydi ama ondan sonra hızlı düşüşler gördük. Kar realizasyonları dendi. Bir takım sebeplere bağlanmaya çalışıldı. İşte seçimin erken alınacağının söylenmesi borsada hızlı bir düşüş yarattı. Yani böyle bir sıkıntılı bir zaman geçiriliyor bizim de dışarıdan gördüğümüz kadarıyla. Siz bir fon yöneticisi olarak hani neler yaşıyorsunuz? Borsanın durumunu nasıl görüyorsunuz? Hani işlem hacimlerinde bir daralma da var gördüğümüz kadarıyla. Biraz Borsa İstanbul'u değerlendirir misiniz?
Evet, özellikle volatilitenin çok arttığı bir dönemi yaşadık yılbaşının günlerinden itibaren. Derinliğin de ne yazık ki çok az olduğunu görüyoruz borsamızda. Küçük montanlı alışlar veya küçük montanlı satışlar diyebileceğimiz büyüklükler çok derin şekilde etkiliyor piyasayı. Devre kesicileri gördük. 3 gün üst üste, bazen 4 gün üst üste devre kesicileri gördük ama hatta o dönemde yatırımcılardan aldığımız sinyaller de artık borsanın sonuna gelindi, borsadan kaçmamız gerekiyor şeklinde devamlı telefonlar alıyorduk. Yani yatırımcıların da dikkatini çekmiştir. Özellikle hissenin yoğun fonlarda ciddi bir çıkış dönemi de yaşandı yılın ilk iki haftası sonucunda. Ama sonra tekrar bir yükselişte yatırımcılar hızla tekrar bu tarz fonlara geri dönmeye başladı. Ne yazık ki yatırım fonu yatırımcılarımız da biraz hisse senedi yatırımcılarımız hisse senedi yatırımcılarına benzemeye başladı son dönemde. Çok sık hareket etmeye başladılar. Bizim aslında bu dönemde tüm yatırımcılara tavsiyemiz özellikle volatil dönemlerde ne kadar az işlem yaparlarsa o kadar onlar için karlı olacağı görüşünde. Biz kendi açımızdan en düşük işlem yaptığımız dönemi geçirdik diyebilirim Ocak ayının ilk haftasından sonra. Çünkü bu tarz volatil piyasalarda eğer piyasanın daha da satışların derinleştiğini düşünmüyorsak çok fazla pozisyon değiştirmeyi düşünmüyoruz açıkçası. Tabii bu biraz da beklenen bir durumdu. Yani bir fonları koruyucu mekanizmaları da bir miktar çalıştırmıştık ama bunlar küçük oranlar öyle söyleyebilirim. Çünkü piyasanın hala bir miktar daha olsa gidecek yönü olduğunu düşünüyoruz biz yöneticiler olarak. Ama genelde yatırımcılardan şu tarz sorular geliyor. 2022'deki getiriyi 2023 yılında da görebilir miyiz? Onun üzerine çıkabilir miyiz? Orada açıkçası soru işaretleri çok büyük bizim tarafımızda. Hala TL bazında en iyi getiriyi sunduğunu düşünüyoruz ve görüyoruz Borsa İstanbul'un. Bunun en azından 1-2 ay daha devam etme ihtimali bizce yüksek. Ama onun sonrasında büyük ihtimalle daha değişik enstrümanlarla yola devam etme sürecimiz olabilir diye düşünüyorum.
Evet. Peki Barış Bey, şimdi sizin fonlarınızla ilgili de çok sayıda soru gelmeye başladı. Ben biraz onlardan da sormak isterim. Twitter'da bir takipçimiz Ahmet Ömür yazdığını okuyacağım ben. Barış Bey'i her aradığımda gerek WhatsApp gerekse telefonla globalin fonları ve genel ekonomik gidişat hakkında detaylı bilgilerini esirgemeden paylaştığı için kendisine global nezdinde çok teşekkür ederim demiş. Ve sorusu da şu. GZN ile ilgili soruyor. Portföy Boğaziçi serbest fonumuz GZN. GZN portföyünde diyor seçim öncesinde döviz bazlı yatırıma girecekler mi acaba? Diğer sorularda da yine benzer aslında GZN'nin seçim sonrası politikası ne olacak bunu merak ederler.
Evet, öncelikle nazik sözler için çok teşekkür ederim yatırımcımıza. Şu an için döviz bazlı bir yatırıma girmeyi düşünmüyoruz. Çünkü döviz üzerindeki baskının devam etme ihtimali en azından seçim sonrasına kadar çok yüksek olasılık olarak görüyoruz. Tabii bu görüşmeyi şu an bu akşam saat 9.30'da yapıyoruz. Yarın sabah ne tarz bir piyasaya uyanacağız, ne tarz gelişmeleri göreceğiz. O yüzden hani yapmayı düşünmüyoruz ama yarın bu kararımız değişebilir. Bunu öncelikle söylemem lazım yani tüm yatırımcılara. Bizim İster döviz konusu olsun, ister diğer tüm enstrümanlarda orta uzun vadeli beklentilere karşı pozisyon alıyoruz. Bu beklentilerimizi hiçe çıkaracak bir durum söz konusu olmazsa veya gerçekleşme olmazsa bu yönde devam ediyor. Bu soruya da aslında böyle cevap vermek lazım. Şu an için düşünmüyoruz ama para politikasındaki gelişmeler, diğer hükümetin alacağı farklı kararlardaki değişmeler bizi bu yöne itecektir. Biz açıkçası biraz önce dediğim gibi bir en azından 1-2 ayda Borsa İstanbul tarafının diğer enstrümanlara göre kuvvetli olma ihtimali yüksek görüyoruz. Ama ondan sonrası için arayışlarımız var ama arayışlarımız şu an hani şu enstrüman diyebileceğim düzeyde değil.
Evet. Yani Çetin Bey'in bir sorusu vardı. Aynı zamanda Baransel Bey'in sorusu hep aynı yönde. Yerli hisse ağırlığını koruyacak mısınız? Başka varlık sınıflarına geçecek misiniz? En azından şimdilik böyle gidiyoruz diyorsunuz ama bundan sonraki varlık sınıfları hani değişebilir.
Böyle değişebilir. Bağlı. Yani yaklaşık bir yıldır Borsa İstanbul ağırlığımız çok yüksek. Ama bundan sonrasında büyük ihtimalle değişimler olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani hem seçime kadar olan bir dönemi düşünüyoruz, bir de seçim sonrasını düşünüyoruz. Burada aslında Borsa İstanbul'u hani 1-2 ay daha ön planda tutarken ondan sonrası Borsa İstanbul için sorun olacak şekilde algılanmasın. 1-2 ay içerisinde olacak gelişmeleri gördükten sonra belki Borsa İstanbul'da olan ağırlığımız aynı şekilde devam edecektir. Şu an sadece biraz çekincelerimiz var. Onu dile getirmek istedim.
Evet, teşekkür ederiz. Şimdi Muammer Bey'e tekrar dönmek istiyorum. CDS primlerimizle ilgili bir soru var. Yani CDS primimiz gene biraz yükseldi. 500 altlara kadar düşmüştü. 558 oldu en son hatırladığım kadarıyla. Burada Erdek Galager galiba izleyicimiz der ki Aralık ayı başından beridir bir yavaşlama var Eurobond fonlarında. Ülkemizin CDS primi de bu zaman zarfında %10 kadar yükseldi diyor. Sizin öngörünüzü sormuş, risk öngörünüzü. Yani şimdi önümüzde de seçim var ya Muammer Bey, acaba Türkiye'nin riskliliği artar mı? Bu CDS primlerimize nasıl yansır? Yine biz burada 800'ler, 900'ler görür müyüz? Hani buralara kadar gider miyiz? Ne düşünürsünüz?
Biz CDS tarafına baktığımız zaman hem lokal olarak bakıyoruz, yani yerel gelişmeleri dikkate alıyoruz. Hem de global tarafta aynı kategoride yer aldığımız ülkelere de bakmaya çalışıyoruz. Çünkü bazı dönemlerde bu sadece bize özel bir durum olmuyor. Diğer gelişmekteki olan ülkelerin bir tanesinde olabilecek bir risk öngörüsündeki artış hemen hemen bütün CDS'ler tarafında fiyatlanmaya başlayabiliyor. Biz bunu analiz etmeye çalışıyoruz daha fazlasıyla. Evet, bizim özelimizde şu anda yaklaşan bir seçim süreci var. Jeopolitik riskler var. En basit örneği hala daha Rusya ve Ukrayna arasındaki 2022'de yaşanan o gelişmede bir sona henüz daha gelinemedi. Bu devam ediyor bu taraf. Aşağı tarafa doğru baktığımızda işte Suriye tarafına baktığımızda o taraftaki jeopolitik risklerimiz devam ediyor. Bununla birlikte diğer gelişmekteki olan ülkelerde işte saymak gerekirse en başta Çin, Güney Afrika gibi bu ülkelerde işte Polonya gibi olabilecek gelişmeleri gözlemeye çalışıyoruz. Bu taraflara bakıyoruz. Bizim Asya piyasası tarafında, Avrupa tarafına bakıyoruz ki oradaki CDS'lerde nasıl bir hareketlik var diye. Sizin de az önce çok güzel özetlediğiniz gibi çok yakın bir tarihte neredeyse 500 sınırına yaklaşmıştık CDS tarafında. En son ben baktığımda 560 civarına yakın bir seviyelerdeydik. Bu taraf tabii ki önemli. Neden dolayı önemli? Özellikle hem yurt dışı yabancılar noktasında önemli CDS risk priminin gelişimi. Hem de diğer taraftan baktığımızda borçlanma noktasında da önemli bir argüman. Bu taraftan da takip ediyoruz. Biraz da risklere yönelik gelişmeler tabii dediğim gibi takibimizde olmaya devam edecek. Hem yurt içi hem yurt dışı tarafta. Onun etkilerini biraz daha burada daha bir farklı fiyatlamayla görmeye devam ediyoruz gibi bir durum var. Ama hani rakamsal bir şey telaffuz etmek çok da doğru değil. Çünkü buradaki işleyiş çok farklı CDS tarafındaki. Yani hani baktığımızda bir para piyasası gibi ya da bir sermaye piyasasındaki bir finansal enstrüman gibi değil CDS tarafı. O yüzden dolayı da hani burada net bir beklentimiz yok. Sadece risklerin ne tarafa doğru evrilebileceği yönde sadece tahminler oluşturmaya çalışıyoruz. Burada stratejiler oluşturmaya çalışıyoruz. Bu da tabii ki biraz zamana yayılıyor. Biraz daha izlemek tarafındayız. Biraz daha bakıyoruz hani ne olur, ne olmaz ya da nasıl bir etki yaratabilir diye. Ama şu an için kısa en azından orta vadede hani bir şu an için rakamsal olarak yaptığımız bir hesaplama yok. Hani bu tarafta bir öngörümüz açıkçası şu an için net bir şey yok diyebilirim Serra Hanım.
Peki. Şimdi geç kalan adam, biz sizin sorunuzu geç olmadan soralım. Hep geç bir saatte soruyorduk siz de geç geldiğiniz için. Bir yorumcudan diyor, genel olarak Borsa İstanbul'un dolar kurunun yarısı kadar seviyede dengelendiğini duydum diyor. Borsa İstanbul'un dolar kurunun yarısı kadar seviyede dengelendiğini duydum. Yıllara göre incelendiğinde böyle bir oran var mıdır acaba demiş. Barış Bey, ne dersiniz?
Ben tam anlayamadım ne demek istediğini ama yani getiri anlamında mı söylüyor acaba?
Herhalde yani seviye olarak söylüyor gibi anladım ben de ama yani şu anda dolar kuru olarak ifade edersek BIST 100 endeksinin değerini ne deriz? Ne kadar deriz?
Ya 3 doların üzerine çıkmıştık ama oradan bir satış geldi. O anlamda soruyor herhalde kendisi. Yani herhalde Muammer de beni destekleyecektir. Daha önce gördüğümüz 5 dolar seviyesi vardı. Ya tabii şu an 500 dolar seviyesi diyebiliriz daha önceki durumlarda. Onunla ilgili soruyor olabilir yatırımcımız ama hani dolar kurunun yarısı kadar seviyede dengelendiği, belki getiri anlamında bunu söylüyor olabilir. Ama getiri anlamında öyle bir şey olmadığını söyleyebilirim. Yani dolar getirisinin yarısı kadar değil, o dolar getirisinin çok üzerinde bir getirisi var yıllara baktığımızda. Büyük ihtimalle bence hani 2 sen seviyeleri destek olacak mı veya 3 sen seviyeleri geçilebilecek mi anlamında belki sormak istemiş olabilir yatırımcımız. Büyük ihtimalle biz tekrar 3 sen seviyelerinin üzerinde bir borsayı görme ihtimaliniz olduğunu düşünüyoruz 2023 yılında, onu söylemek gerekirse.
Evet, 2023'te. Peki bir de Atilla Şener'in bir sorusu var Barış Bey, yine borsa ile ilgili. Diyor ki yabancılar şimdiden seçim sonucunu fiyatlayıp alım yapma ihtimali yok mu yabancıların diyor. Böyle olursa biz de ileride olumlu yansıma yapacağından çıkmak erken olabilir mi acaba diye sormuş Atilla Bey. Yani yabancıları bekliyor, gelebilirler mi acaba seçim var diye diyor ama ne dersiniz? Yani bu ekonomik koşullarda yabancıları hala bekler miyiz? Böyle bir ümit var mı?
Ümit var her zaman. Aslında ümit biraz güven endeksiyle ilgili. Güven endeksinde bir artma gördüğümüz zaman yabancı tarafındaki alışlar da Türkiye tarafında eski normallerine dönecektir diye düşünüyorum ben. Ama bu güven artışı ne şekilde olacak, ne zaman olacak, onu kestirmek çok güç. Borsa tarafında zaten şu an çıkmanın çok mantıklı olmadığını düşünüyorum ben. Sırf yabancı yatırımcı kıstasıyla bakmadan da bunu söyleyebiliriz. Şu an borsanın cazip olmasının en büyük sebebi herkesin bildiği gibi yüksek enflasyon ve düşük faiz arasındaki fark ve şirket karlılıklarının çok ciddi derecede artması. Muammer Bey de destekleyecektir. Yeni gelecek bilançolarla da bu görüntünün büyük ihtimalle devam etmesini bekliyoruz. Yatırımcımızın sorduğu soru gibi, eğer seçim sonrası bir güven artışı olursa ve yabancı yatırımcı gelirse borsayı tabii ki destekleyici bir nokta oluşacaktır.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz yanıt için. Şimdi ben hemen sizi azıcık dinlendireyim ve global menkul değerlerle yaptığımız bir işbirliğinden izleyicilerimize bahsedeyim. İyi Gelir Fon Platformu'nu eğer global menkul değerler müşterisiyseniz %20 indirimli olarak kullanabiliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Bunun dışında ayrıca global menkul değerlerin yeni müşterisi olursanız da burada da yine İyi Gelir Fon Platformu'nu ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Biz bu videonun açıklamalar kısmına global menkul değerlere gidebileceğiniz bir link koyduk. O linki de kullanarak incelemelerinizi yapabilirsiniz. Şimdi ben buradan birazcık daha kıymetli madenlere geçmek istiyorum Muammer Bey. Yani Eurobond'ları konuştuk, yabancı borsaları konuştuk. Şimdi önümüzde bir aslında hani düşen bir dolar endeksi var. İşte şimdi 102 civarlarında DXY ve bunun belki 98'lere falan geldiğini görebiliriz. Böyle bir durum oluştuğunda altının ons değerinin ve gümüşün değerinin ve buna bağlı olarak diğer madenlerin, kıymetli madenlerin, platin ve paladyum da dahil olmak üzere. Bunlar da yukarı yönlü hareketlerin devamını görür müyüz? 2023 senesi kıymetli madenler açısından nasıl bir sene olur sizce?
İlk etapta petrolden başlayalım. Biz emtia tarafında eğer değerlendirirsek neden dolayı petrol dedim? Şimdi özellikle biliyorsunuz Avrupa Birliği tarafı, Euro bölgesi tarafı Rusya'dan alınan petrole bir tavan fiyat uygulaması getirmişti. O petrol fiyatının uygulaması olan revizyon Şubat'a itibariyle başlaması bekleniyor. O yüzden dolayı bu ay petrol tarafında özellikle bu uygulama yürürlüğe girdiğinde bir miktar da olsa dalgalanma artabilir. Bunun öncelikle bir belirtelim. Özellikle de petrol tarafını takip eden yatırımcılar bu tavan fiyat uygulaması ile ilgili gelişmeleri takip edebilirler. Ons altın tarafına gelecek olursak da biz ons altın tarafında ABD'deki reel faizler tarafına bakıyoruz. Çünkü arasında bir ters korelasyon olduğundan dolayı bu açıdan bir önemli bir etmen ons altın tarafında. Şimdi evet, FED faizleri daha küçük miktarda artırmaya devam edecek. Enflasyon tarafındaki gelecek enflasyon yönelik beklentilere baktığımızda Bu noktada reel faizin önceki aylara göre gelişimi noktasında bir artış mı olacak yoksa azalış mı olacak? Bunu biraz daha saptamaya çalışıyoruz. Bir ikincisi de resesyon tarafı ons altın için önemli bir gösterge olmaya devam edecek. Çünkü biz şu anda genel olarak bütün açıklamalara baktığımızda ağırlıklı olarak biraz daha resesyon, ılımlı bir resesyon olabileceği, daha yumuşak bir iniş olabileceği yöndeki senaryoların biraz daha ağırlık kazandığını görmekteyiz. Ama her halükarda olası teknik resesyon ya da bir stagflasyon olgusunu gündeme gelmesi durumunda ki yakın bir tarihte ons altın tarafına bakarsak özellikle de ons altın güvenli liman olma özelliğiyle küresel piyasalarda emtia grubu içerisinde ön plana çıkan bir metal. Burada bir miktarda olsa toparlanmaların tekrardan ön plana çıktığını görmekteyiz. Bununla birlikte tabii ki dönem dönem kâr satışları söz konusu olabilir ama burada dediğim gibi temel taraftaki gelişmeler keza gümüş tarafına baktığımızda da burada önemli bir gösterge olacak. Malum ağırlıklı olarak sanayi sektörü tarafında kullanılıyor gümüş metal. Burada sanayi tarafında eğer çarklar istenilen düzeyde dönmeyecekse, burada bir yavaşlama olacaksa bu tabii ki biraz daha talep kısmını baskılayabilir. Fakat şunun da altını çizmekte fayda var. Şimdi biliyorsunuz Çin bir karar aldı. Artık bundan sonraki süreçte açılacağını dile getirdi ve açıldı. Keza aynı şekilde Hong Kong tarafı da açıldı. Emtia tarafına baktığımızda hem Avustralya, Asya bölgesinde hem de Çin hem önemli ithalatçı hem de keza aynı zamanda önemli ihracatçı grubunda yer alan iki tane ülke. Şimdi bu iki ülkenin talebinin nasıl şekilleneceğini şu an için çok kestiremiyoruz. Aslında biz bunu enflasyon tarafında öne çekilmiş talep olarak değerlendiriyoruz ve enflasyondaki o düşüş noktasını bu birazcık daha baskılayabileceğini, hani istenilen o düşüşe ulaşmanın birazcık daha zamana yayılabileceği yönünde bir endişe doğurmuyor değil açıkçası Serra Hanım. Ama diğer taraftan baktığımızda şimdi evet Çin'de uzun zamandır kapalılık vardı. Ciddi anlamda sanayi sektöründe öncü konumda bir ülke. Hatta baktığımızda dünyanın en büyük ihracatçısı olan bir ülke. Bu noktada düşündüğümüzde talep eğer bu açılmanın da etkisiyle öne çıkarsa bazı emtia gruplarında tekrardan biz çok hızlı hareketler görebiliriz. Çok hızlı canlanmalar görebiliriz. Hareketlik düzeyi çok fazla artabilir. Ama dediğim gibi bunun sadece Çin tarafındaki gelişmeye bağlamak da çok doğru olmayabilir. Diğer zincir gelişmelerle temel tarafta değerlendirmek daha mantıklı olabilir. Tabii ki emtia tarafında genel olarak son dönemde bir hareketlik olsa da bu yeni yılla birlikte bu itibariyle bu süreçte bundan sonraki süreçte bu hareketliğin devamı ne kadar sürdürülebilir ya da ne kadar devam eder? Şu an için onu kestirmek ya da bununla ilgili bir şey söylemek için çok erken. En basit örneği önümüzdeki hafta mesela Çin tarafı yeni yıl tatiline girecek ve yaklaşık bir hafta boyunca kapalı olacak orada. Keza Hong Kong tarafı da Asya bölgesinde birçok tarafta da göreceğiz bunu. Tabii bu birazcık da olsa mesela uzun tatil öncesinde ertelenmiş talebi ön plana da çekmiş olabilir. O yüzden dolayı da hani o tatil sürecinin sona ermesinden sonra yeni yıl tatil sürecinin sona ermesinden sonraki durumu biraz daha takip etmekte fayda var. Ons altın üzerinde şunu da söyleyebiliriz. İki tane daha bizim takip ettiğimiz enstrüman var finansal. Bunlardan bir tanesi DXY dediğimiz dolar endeksi tarafındaki gelişmeler çok önemli. Oraya bakıyoruz. Son dönemde orada bir miktar değer kaybı yaşandı ve tekrardan 102 bölgesi civarına kadar dolar endeksi geriledi. Bu önemli. Özellikle doların 6 tane gelişmiş ülke para birimi karşısındaki değerini ölçtüğümüz bir enstrüman. Diğer tarafa da baktığımızda global risk ölçüsünü risk göstergeleri içerisinde ABD 10 yıllık ve Almanya 10 yıllık tahvillerin seyrine bakıyoruz. İşte bunları biraz daha ons altın tarafı ile ilgili karşılaştırıyoruz. Talep nasıl canlanıyor, risk iştahı artıyor mu, artmıyor mu gibi. Biraz daha bu enstrümanların da kıymetli madenler tarafında, yatırımcılar tarafından hani bunlar da izlenebilir. Buradaki gelişimlere de bakılabilir.
Bakılması lazım. Evet. Peki. Şimdi Global MD Portföy'ün iki fonu ile ilgili sorumuz. Bir tanesi aslında gene GZN ve Caner Çolak. GZN ile GJM arasındaki farkı sormuş Barış Bey. Diyor ki ne tür bir yatırım stratejisi farkı var? Belki bir önceki programımızda konuşmuşuzdur.
Evet. Farkları çok net, çok kısaca bahsedebiliriz. Çok net. Yani %20-25 oranında daha fazla risk alan bir fon. GJM Ada Fon. Boğaziçi fonuna göre %20-25 oranında biraz daha riski yoğun alan bir fon. Yoksa stratejileri açısından herhangi bir fark yok. Risk her oranları ikisi de, açısından bir fark var. Evet.
Serbest fon değil mi ikisi de?
Evet, her ikisi de serbest fon, evet.
Peki. Hemen gene global ile ilgili döviz bazlı fonlarınız var mı diye sormuş bir izleyicimiz.
Fon sepeti fonumuz var. Birinci fon sepeti fonu. %70 ağırlıklı döviz bazlı fonlara yatırım yapıyor. Döviz bazlı bahsedebileceğimiz bir tek o var.
Evet, döviz bazlı. Bir de bir izleyicimiz şunu sormuş gene fonlarınızla ilgili. Der ki global MD portföy yönetimi olarak Ümit Bey'in sorusu. Göz bebeğimiz dedikleri fon hangisidir? Bir tane fonu seçecek olsanız.
İnsan en çok hangi evladınızı seviyorsunuz gibi bir soru bu ne yazık ki. Evet. Yani hepsi bizim göz bebeğimiz. Yani yatırımcı açısından hangisi göz bebeği, yani ona bakabiliriz şu an. Tabii. En çok getiriyi nerede elde ediyorsa yatırımcı göz bebeği o oluyor. Ama ben hani bu konu hazır gelmişken tekrar bunun aktarımını yapmak zorundayım. Sadece getiri değil, yani yatırım fonları tarafına bakarken risk algısı en önemli unsur aslında. Yani ne kadar risk aldığınızı bilmeden yatırım yapıyorsanız iyi dönemlerde bu sizi çok mutlu edebilir ama aldığınız riskin farkında değilseniz eğer olumsuz piyasa şartlarında farklı duygular yaşayabilir yatırımcılar. O yüzden mutlaka yani yatırım fonu yatırımı yaparken de mutlaka risk algısını ön planda tutarak alabilecekleri risk ölçüsünde yatırım fonlarına yönlensinler demek istiyorum.
Evet, tam bu söylediğinizle bağlantılı aslında. Pınar Yalın da der ki peki o zaman riski biraz daha azaltmak isteyen yatırımcılar için diyor. Sizin hangi fonlarınız önerirsiniz? Globalin fonlarından.
Hı-hı. Riski azaltmak derken Borsa İstanbul riskinden bahsediyor. Evet. Yani yanlış anlamıyorsam. Çünkü son dönemde tabii hisse senedi yoğun fonlar çok revaçtaydı. Ve en çok getiren fonlar oldu. Serbest fonları bir kenara bırakırsak. Bu dönemde bu açıdan bir risk görüyorsa yatırımcımız korunmak demiyor, riski azaltmak diyor. O yüzden daha az hisse oranı tutan değişken fonlara yönelebilirler. Riski bir miktarda olsa azaltmış olurlar. Biraz önce de bahsettik, yani Borsa İstanbul'un 2023 getirisi hakkında çok net şeyler söyleyemiyoruz. Yani olumsuz beklentiler de var, çok olumlu beklentiler de var. O yüzden daha önce bir yatırımcımızın da sorduğu gibi hani çıkmak erken olur mu Borsa İstanbul'dan demişti seçim öncesi. Evet, çıkmak erken olabilir. O yüzden hani riskli gören yatırımcıların en azından bir getiri varsa onu kaçırmamak adına hisse senedi yoğun fonlarda olmasa bile değişken fonlar tarafında bir miktar daha az risk azaltarak seçim dönemine girmeleri mantıklı olacaktır diye düşünüyorum ben.
Bu fonunuzun kodu neydi Barış Bey? Değişken fonu.
Değişken fonu. İki tane değişken fonumuz var. Birinci değişken fonumuz ECA. Bu yaklaşık yıllık ortalama %45-50 arasında hisse oranıyla yoluna devam ediyor. İkinci hisse senin, ikinci değişken fonumuzun kodu da EBD. O da ortalama %35 hisseyle devam ediyor. Bu şekilde yatırımcılar hisse oranına bakarak risk skalasını belirleyebilir ve o fonlarla da seçim dönemine gidebilirler diye düşünüyorum.
Evet, bu fonlarla ilgili analizlere de İyi Gelir fon platformundan bakabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Peki Barış Bey, arka arkaya sordum ama hep de sizle ilgili geliyor sorular. Ahmet Başkaya'dan global yatırımın tahvil yoğun fonu var mı diye sormuş.
ÖST özel sektör tahvil fonumuz yok. Ama biz değişken fonlarımızda özel sektör tahvillerini yoğun olarak kullanıyoruz. Çünkü biraz önce bahsetmiştim. Yani %45 hisse içeren fonumuzda %55'te genelde sabit getiriyle hareket etmek durumunda kalıyoruz. Eğer diğer enstrümanlarda bir getiri söz konusu değilse de. Son dönemde de hani yaklaşık bir yıldır da özel sektör tahvillerinin getirileri diğer enstrüman getirilerinden yüksek olduğu için özel sektör tahvillerini değişken fonlarımızda özellikle yoğun olarak kullanıyoruz.
Evet. Peki Muammer Bey, ben şimdi biraz da şey sormak istiyorum size. Bu Japonya Merkez Bankası'nın attığı adımları, geçen hafta da çünkü biraz konuştuk Japonya'yı. Bundan birkaç hafta önce de gündeme oturmuştu aslında. Acaba o da mı faiz artışına gidecek, bu gevşek para politikasını bırakacak mı acaba diye. Hatta işte bir anda Japon yeni dolar karşısında hızla değer kazanmıştı. Şimdi yani son durumda nedir? Ne yapacak Japonya Merkez Bankası? Hala gevşek para politikası devam mı edecek ve bunun hani dünya ekonomisi açısından anlamı ne olur?
Şimdi aslında banka geçtiğimiz hafta bir toplantısını gerçekleştirdi. Ocak ayı toplantısı, ama ondan önce ne oldu? Çok kısa onu anımsayalım. Aralık ayında baktığımızda Japonya Merkez Bankası politika faiz oranında ve tahvil alım miktarında bir değişikliğe gitmedi. Fakat daha önce korunmuş olduğu tahvil bandı aralığını 25 bas puan daha yukarı yönlü revize etti. 0,25'ten 0,50'ye çekti. Aslında bizim buradaki attığı hamle ve piyasadaki yorumlanma şekline baktığımızda sanki biraz daha örtülü bir faiz adım mesajı gibi, sinyali gibi algılandığını gördük. Sizin de bahsettiğiniz gibi gün içerisinde Japonya borsası Nikkei'de çok sert satışların olduğunu, yen tarafında ise ciddi anlamda özellikle de dolara karşı bir toparlanmanın olduğunu gördük parite fiyatlamasında. Fakat daha sonrasında bu hareketlerin devam edeceği mi, artık yeni mesajlar gelecek mi, Japonya Merkez Bankası artık bakış açısını değiştiriyor mu, ultra gevşek para politikasından çıkılıyor mu tarzında beklentiler biraz daha ağırlık kazanmışken, geçen haftaki toplantıya baktığımızda ise bankadan herhangi bir yeni bir adımın gelmedi, yeni bir hamlenin gelmediğini gördük. Ağırlıklı olarak bu biraz daha teknik bir hamle olarak kaldı. Özellikle de tahvil bandı aralığındaki sadece makası genişleterek buradaki attığı adım olarak nitelendirdi diyebiliriz. Bundan sonraki süreçte tabii ki önemli olacak, ama bunların en başında bir Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda'nın görev süresinin dolması çok yaklaşıyor. Bu süre içerisinde artık daha farklı bir adıma gidecek mi, gitmeyecek mi, bunu yoksa bir zorunluluk olarak yaptı ve o kadarlık mı kalacak? Bunu görüyor olacağız. Biraz daha sonrasında görev süresi dolduktan sonraki devam edecek mi, yoksa yeni gelen başkanın yeni uygulamalara geçeceği mi, geçip geçmeyeceği ise burada bizi daha çok ilgilendirecek gibi duruyor. Ama ağırlıklı olarak Asya tarafında baktığımızda Japonya Merkez Bankası ultra gevşek politikasına devam ediyor şu an için. Fakat orada bu hafta içerisinde açıklanan enflasyon rakamını da gördük. Bu birazcık Japonya Merkez Bankası'nı zora sokabilir diye düşünüyoruz. Özellikle de para politikası çevresinde. Çünkü yıllık bazda baktığımızda çok sert bir artış oldu. Ki 1980-81 döneminden sonra görülen en yüksek bazda bir yıllık bazda artış olarak kayda geçti. Bu noktada birazcık piyasalardaki, özellikle de Japonya piyasında biraz bu veri açıklandıktan sonra oynaklığın arttı. Fiyatlamalarda biraz daha marjın genişlediğini gördük. Bu noktada kafalar biraz karıştı. Fakat Kuroda'nın en son yaptığı açıklamalara baktığımızda özellikle de birkaç ay içinde enflasyonun tekrardan normalleşeceği, düşebileceği yönündeki söylemlerine devam etti. Aslında buradaki gelen yüksek artış hızına rağmen yıllık bazda bakıldığında, hani bundan da çok da bir rahatsızlık açıkçası şu an için duymadığını söyleyebiliriz. Tabii ki bundan sonraki süreçte yine dünyanın önemli merkez bankalarından bir tanesi olan Japonya Merkez Bankası'nın adımlarını takip etmeye, toplantılarını takip etmeye devam edeceğiz diyebilirim Serra Hanım.
Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir izleyicimiz Hakan Bey, fonlarda paramızın sıfırlanma gibi bir durumu var mı diye sormuş Barış Bey.
Yani öyle bir durumun olabilmesi için fonun içindeki tüm enstrümanların sıfır değerine ulaşması lazım. Tabii imkansız diyemeyiz böyle bir şey için, ama çok imkansıza yakın bir durum.
Evet, böyle bir durum olması çok çok zor. Bir de GLG fonunuzu sormuşlar. Kemal Tekkoğlu diyor ki Barış Bey'den GLG fonu için bir değerlendirme alabilir miyiz?
Evet, daha önce bahsetmiştik. Bir robo analiz hisse senedi yoğun serbest fon. Burada bir portföy optimizasyon programı tüm yatırım kararlarını veriyor. yani duygudan uzak, portföy yöneticisi riskinden uzak bir fon. Burada portföy yöneticisi riskin değil, o portföy optimizasyon programının riskini alıyorsunuz. Bunları söyleyebilirim kısaca.
Evet. Yani siz hiç burada müdahale etmiyorsunuz. Tamamen evet. İşte o robottan çıkan sonuçlar değil mi?
Aynen öyle. Robottan çıkan sonuçları işte bire bire yakın seviyede fonumuzu uygulamaya çalışıyoruz.
Evet. Şimdi ben son sorumuzu ileteceğim. Her zaman programlarımızın sonunda izleyicilerimizin sorduğu soru. Prometheus diyor ki 2023 için bir sepet yapacak olsalar orta riskli 4-5 risk düzeyine sahip nasıl bir dağılım yaparlar konuklarınız ayrı ayrı olmak üzere? Önce Muammer Bey, yani orta düzeyde risk alan bir yatırımcının 2023 yılı için portföyünde varlık dağılımı nasıl olmalıdır?
Barış Bey, müsaadenizle önce ben başlayayım. Şimdi biz genel olarak yazmış olduğumuz strateji raporunda da hazırlamış olduğumuz ve yatırımcılarımıza paylaşmış olduğumuz strateji raporunda da belirtiyoruz. Şimdi 2023 yılı ilk yarısına kadar biz ağırlıklı olarak seçim dönemi boyunca bir strateji oluşturmaya çalışıyoruz. Burada özellikle de tabii ki yatırımcılar arasında farklılık gösterebilir risk, maliyet ve getiri arayışına göre. Bizim oluşturmuş olduğumuz özellikle de bu fon sepeti diyelim ya da portföy dağılımı diyelim daha doğru olur. Bakıldığında biz burada birazcık daha 2023 yılı ilk yarısına kadar her ne kadar dalgalanma devam etse de fiyatlamalar arasında göreceli olarak dalga boyu artmaya devam etse de özellikle de tabii ki burada seçici olunmak, doğru sektör ve doğru şirketlere bakılarak yatırım yapılarak hisse senedi ağırlığının yine belli bir oranda korunabileceği, hisse senedinin özellikle de Borsa İstanbul tarafında BIST endeksinde bakıldığında burada belli bir ağırlık verilerek taşınabileceğini öngörüyoruz. Değerlendirebilir yatırımcılar ama dediğim gibi daha seçici davranmak, daha ihtiyatlı ve temkinli olmak şartıyla. Bunun yanında yine portföylerde az önce sizin de bahsettiğiniz gibi kıymetli madenler noktasında bildikleri ürünlerle ilgili, bununla ilgili daha doğrusu genel olarak zaten araştırma bölümleriyle çalıştıkları kurumlarla ilgili görüş alabilirler, konuşabilirler, profesyonel destek alabilirler. Kıymetli madenler grubuna belli bir ağırlıkta portföylerde yer verilebilir. Bununla birlikte bu noktada yine mevduat ve döviz gibi ya da yatırım fonu gibi enstrümanlar da belli ağırlıklarda yatırımcıların uygun görebileceği şekilde oluşturacakları portföylerde değerlendirilebilir diyebilirim.
Teşekkür. Barış Bey, sizden de bir orta riskli ve bir yüksek riskli portföy.
Biraz farklı yaklaşacağım konuya müsaade ederseniz. Şimdi bu sepet konusu çok biraz farklı bir konu çünkü sepeti yaparken hani getiri odaklı mı olacağız, koruma odaklı mı olacağız? Aslında ona göre yapacağımız sepetlerin içerikleri ve yüzdeleri değişmek zorunda. Her yatırımcının da getiri beklentisi, koruma beklentisi, risk beklentisi farklı olduğu için aslında bu tür sorulara tüm yatırımcılar için tek bir cevap vermemiz ne yazık ki imkansız. Ama hani bana gelen yatırımcılardan geri bildirimlerde de şöyle bir durum var. Mesela birkaç örnek vermek istiyorum çok kısaca. Mesela arıyorlar konuşunduğu yatırımcılar. İşte ben altında hareket bekliyorum. Yatırım fonunuza altın eklemeyi düşünüyor musunuz? Veya işte yurt dışı borsalarda bir hareket bekliyorum ben. Siz de fonunuzu eklemeyi düşünüyor musunuz? Yani bu açıdan hareketle açıkçası öncelikle şunu söylemek lazım fon yatırımcılarına. Eğer spesifik enstrümanlarda bir yükseliş beklentiniz varsa, örneğin işte ben altında bir yükseliş bekliyorum diyorsa yatırımcı, bunu fon yöneticisine bırakmamalı. Yani en önemli kurallardan biri bu. Eğer bu tarz bir spesifik beklentiniz varsa hangi enstrümanda olursa olsun yatırım fonlarına ayıracağınız miktarın dışında mutlaka beklentisi olan enstrümanlara yatırımcılar kendi yatırımlarını yapmalı. Onun dışında kalan bakiyeleri yatırım fonlarına yönlendirmeli. Biz portföy yönetici olarak tabii ki altında bir hareket beklediğimiz zaman veya başka enstrümanlarda bir hareket beklediğimiz zaman onun içerisinde oluyoruz. Ama bizim beklemediğimiz dönemlerde de bu tarz enstrümanlarda çok ciddi hareketlilikler görüyoruz. O yüzden spesifik beklentisi olan yatırımcılar mutlaka portföy yöneticisine bırakmadan kendilerinin sepetinde bu tarz çıkış bekledikleri, getiri bekledikleri enstrümanları ayrıca mutlaka tutmaları gerekiyor. Getiri ağırlıklı bir sepet istiyorsa yatırımcılar şu an Borsa İstanbul dışında açıkçası hala önümüzde ciddi getiri sağlayabilecek bir enstrüman gözükmüyor şu an TL bazında. Altın çok yatırımcı tarafından soruluyor. Özellikle 1-2 aydır hani altın tarafında ciddi yönlenme var. Ama biz portföy yöneticiler olarak altını bir koruma amaçlı ürün olarak görüyoruz. Getiri vaat edeceği noktada biz altın ve kıymetli madenlere yatırım yapacağız. Onu söylemek istiyorum. Çünkü biz şu an koruma amacımız yok. Yatırımcılar için getiri elde etme amacımız var. Şu an bir getiri potansiyeli görmediğimiz için o tarafta yokuz. Onu da dile getirmiş olayım. Ama koruma amaçlı portföylerde en az %30 oranında kıymetli madenler olmalı. Yani bu her yatırımcı için bir vazgeçilmez olmalı diye düşünüyorum koruma amaçlı. Ama getiri amaçlı portföylerde bence şu dönemde kıymetli madenler bir hareketlilik gözükene kadar, özellikle Türk yatırımcılar için dövizde bir hareketlilik olacağı dönemlerde biraz daha ağırlıklı olacaktır, olmalı diye düşünüyorum. Hisse senedinden bir süre daha vazgeçmeyeceğiz. Öyle görünüyor. Bence en azından getiri bekleyen portföylerde %50 oranında hisse senedi taşıma mecburiyeti var. Son dönemde bir miktar mevduat oranlarında artışlar oldu. Bunu da dikkatle yakından takip ediyoruz. Eğer orada da inşallah olmaz ama %35-40'lara doğru bir oranlarda yükseliş olursa mutlaka bir miktarda sabit getiriye kaymaları gerektiğini düşünüyorum seçim öncesi yatırımcılar.
Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz Barış Bey. Çok sağ olun. Muammer Bey,
ben çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz.
Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Sevgili izleyicilerimiz, bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hepinize güzel haftalar. Hoşça kalın.